Ayrım 7. Casuslar Mücadelesi. John le Carré. Sayfa 68. 5. Kısım. Carol masasının üzerine bir not bırakmıştı. Eşin aradı. Avery, Carol'ın odasına geçti ve onu daktilosunun başında otururken buldu. Ama daktilo ettiği bir şey yoktu. Eğer onu tanısaydın dedi, zavallı Wilf Taylor hakkında böyle konuşmazdın. Nasıl konuşmazdım yani? Ben onunla ilgili hiçbir şey demedim ki. Onu rahatlatması gerektiğini düşündü. Zaman zaman birbirlerine dokunurlardı. Ve belki de şu anda da ondan bunu yapmasını bekliyordu. Öne doğru eğildi ve Carol'ın saçlarının uçları yanağına değene kadar ona yaklaştı. Başını ona doğru iyice eğerek şakağını şakağına dayadı ve kendi cildinin altında onun cildinin gerilişini hissetti. Bir dakika kadar bu pozisyonda kaldılar. Carol dimdik oturuyor, ellerini daktilonun iki yanında tutuyor ve sabit bir şekilde karşıya bakıyordu. Avery ise beceriksiz bir şekilde sırtını kamburlaştırıyordu. Elini kolunun altına kaydırıp göğsüne dokunmayı düşündü ama yapmadı. Yavaşça geri çekildiler ve birbirlerinden ayrıldılar. Artık eski pozisyonlarına dönmüşlerdi. Avery ayağa kalktı. ''Eşin aradı'' dedi Carol. ''Ona toplantıda olduğunu söyledim. Seninle acilen görüşmesi gerekiyormuş.'' ''Teşekkürler, zaten eve gidiyorum.'' ''John, neler oluyor? Circus ile ilgili şu konu ne? Leclerc neyin peşinde?''
''Bildiğini sanıyordum. Leclerc senin adını da listeye ekleyeceğini söyledi.''
Benim söylemek istediğim bu değil. Neden onlara yine yalan söylüyor? Bir eğitim planı hakkında kontrole gönderilecek bir bildiri dikte ettirdi ve sen yurt dışına gidiyorsun. Pine da bunu elden teslim etti. Mrs. Taylor'ın emeklilik maaşı hakkında da çılgına döndü. Emsallerini ve Tanrı bilir. Başka bilmem neleri araştırıyor. Başvuru bile çok gizli. John... Başarısızlığa mahkum planlarından birini yapıyor yine, bundan eminim. Lizer kim mesela?
Bilmene gerek yok. Bir ajan, Polonyalı.
Circus için mi çalışıyor?
Birden başka bir konuya atladı.
Peki sen nereye gidiyorsun?
Anlamadığım şeylerden biri de bu. Ayrıca Taylor niye gitmek zorundaydı?
Circus'un Finlandiya'da kuryeleri varsa niye öncelikle onlardan faydalanılmadı? Neden zavallı Taylor gönderildi? Şu anda bir de Dışişleri Bakanlığı sorunu çözebilir, bundan eminim. Ama Leclerc onlara şans vermeyecek. İlla ki senin gitmeni istiyor.
Anlamıyorsun dedi Avery kısaca.
Bir şey daha var dedi tam o kapıdan çıkarken. Adrian Haldane senden niye bu kadar nefret ediyor?
Saymanlığa uğradı, sonra da Circus'a gitmek üzere bir taksiye bindi. Ne de olsa Leclerc taksi ücretlerini muhasebeden alabileceğini söylemişti. Sarah'ın da böyle bir zamanda onu bulmaya çalışması canını sıkmıştı. Halbuki ona defalarca şubedeyken kendisini aramamasını tembih demişti. Leclerc bunun güvenlik açısından riskli olduğunu söylerdi.
Oxford'da ne okudun? Oxfordlu değil mi?
Smiley soruyu sorduktan sonra 10 sigaralık bir paketten iyice büzüşmüş bir sigara alarak ona uzattı. Dil bölümü. Avery bir kibrit bulmak için ceplerini yokladı. Almanca ve İtalyanca. Smiley ses çıkarmayınca temelde Almanca ama diye devam etti. Smiley ufak tefek, dolma parmaklı ve derinlerde bir yerlerde sakladığı karanlık yönüyle insanlarda rahatsızlık hissi uyandıran tuhaf bir adamdı. Kesinlikle Avery'nin beklediği gibi biri değildi. Evet, pekala. Smiley kendi kendine başını salladı, yorumunu kendine saklamıştı. Sanırım Helsinki'de bir kurye var ve sen ona bir film vermek istiyorsun, bir eğitim programıyla ilgili.
Evet,
pek rastlanılmayan bir talep, emin misin? Filmin boyutlarını biliyor musun?
Hayır.
Uzun bir sessizlik. ''Bu o tarz bir şeyse bulmaya çalışmalısın.'' dedi Smiley nazik bir tavırla. ''Yani demek istiyorum ki kurye onu kendine saklamak isteyebilir. Anlıyor musun?''
''Anlamadım.''
''Ah her neyse. Avery kendini Oxford'da kaleme aldığı yazıyı öğretmenine okuyan bir öğrenci gibi hissetti.''
Smiley belki de dedi düşünceli bir şekilde. Sana bir şey söylemeliyim. Leclerc'in bu konuyu hali hazırda kontrolle konuştuğuna eminim. Sana elimizden gelen tüm yardımı yapmak istiyoruz. Tüm yardımı. Muhtemelen konuşmalarında hep kullandığı o tuhaf dolaylı anlatım şekliyle derin düşüncelere dalmış gibi sözlerine devam etti. Servislerimizin birbiriyle rekabet ettiği zamanlar oldu. Bunu her zaman çok üzücü bulmuşumdur. Ama acaba diyorum bana biraz bilgi verebilir misin? Çok az. Kontrol yardımcı olmayı gerçekten çok istiyor. Biz bilgisizlik yüzünden yanlış bir şey yapmaktan nefret ederiz. Bu bir eğitim tatbikatı. Tam tekmil gerçekleştirilecek bir tatbikat. Ben de sadece bu kadarını biliyorum. Yardım etmek istiyoruz diye kısaca tekrar etti. Hedef ülkeniz neresi? Varsayılan hedef yani.
Bilmiyorum. Benim çok küçük bir rolüm var. Eğitim yapılacak.
Peki. Eğitimse bu kadar gizlilik niye?
Almanya. Anlarsınız ya dedi Avery.
Teşekkürler.
Smiley rahatsız olmuş görünüyordu. Önünde masanın üzerinde hafifçe kavuşturduğu ellerine baktı. Avery'ye yağmurun hala yağıp yağmadığını sordu. Avery korkarım yağıyor diye cevap verdi.
Taylor'a üzüldüm dedi Avery onaylayarak. Onun iyi bir adam olduğunu söyledi. Filmi ne zaman alacağını biliyor musun? Bu gece mi? Yarın mı? Sanırım Leclerc bu geceyi düşünmüştür.
Bilmiyorum. İşlerin gidişatına bağlı. Şu anda bir şey diyemem.
Elbette. Bu konuşmayı uzun anlamsız bir sessizlik izledi. Avery onun yaşlı bir adama benzediğini, yalnız olmadığını unuttuğunu düşündü.
Önceden hesaplanamayan birçok faktör var tabii. Bu tarz bir görevi daha önce yaptın mı?
Bir veya iki kez. Smiley yine bir şey söylemedi ve sessizliği sanki fark etmedi. Blackfriar Road'daki herkes nasıl? Haldane'i tanır mısın?
Smiley soruyu sormuştu ama cevabı umursamıyor gibiydi. O şu anda araştırma kısmını yürütüyor.
Elbette kafası iyi çalışır. Sizin araştırma kısmının şöhreti iyidir, sen de biliyorsundur. Onlara birden fazla olayda danıştık. Haldane ve ben Oxford'dan aynı dönemde okuduk. Sonra savaş sırasında bir müddet birlikte çalıştık.
Kendi alanında çok iyidir. Onu savaştan sonra buraya alacaktık. Sanırım doktorlar ciğerlerinde bir sorun olduğundan şüphelendiler. Bunu duymamıştım.
Duymadın mı? Kaşları komik bir şekilde yukarı kalkmıştı. Helsinki'de Danimarka Prensi adında bir otel vardır. Merkez Garı'nın karşısında, bilir misin orayı?
Hayır, ben Helsinki'ye hiç gitmedim.
Gerçekten mi?
Smiley endişeyle gözlerini dikmiş ona bakıyordu.
Çok garip bir durum. Bu Taylor, o da mı eğitim için gitmişti?
Bilmiyorum ama o oteli bulacağım dedi Avery sabırsız bir ifadeyle.
Kapının hemen önünde dergi ve posta kartı satarlar. Tek bir girişi vardır.
Sanki yandaki evden bahsediyordu.
Ve çiçekler. Bence filmi alır almaz yapacağın en iyi şey oraya gitmek. Çiçek standındaki insanlara Torquay'daki Imperial Otel'de kalan Mrs. Avery'ye bir düzine kırmızı gül göndermelerini söyle. Gerçi yarım düzine de yeterli olur. Boş yere para harcamaya gerek yok değil mi? Çiçekler orada çok pahalıdır. Sen kendi adınla mı seyahat edeceksin?
Evet.
Özel bir sebebi var mı? Meraklı davranmak istemiyorum ama, diye çabukça ekledi, başına bir şey gelmeden önce o kadar az zamanı var ki insanın.
Sanırım sahte pasaport hazırlamak biraz zaman alıyor, Dışişleri Bakanlığı. Aslında ona cevap vermemeli ve kendi işine bakmasını söylemeliydi. Smiley patavatsızca laf ettiğini fark etmiş gibi kaşlarını çattı ve
''Kusura bakma'' dedi. ''Bize her zaman gelebilirsin biliyorsun, pasaportlar için yani.''
Nazik olmaya çalışıyordu.
''Çiçekleri göndermeyi unutma. Otelden çıkarken kendi saatini lobideki saate göre ayarla. Yarım saat sonra geri gel ve ana giriş kapısına git. Bir taksi sürücüsü seni tanıyacak ve arabanın kapısını açacak.'' o arabaya bin, şöyle bir turla ve filmi o adama ver. Ha, şoförün parasını ödemeyi de unutma. Normal bir müşteri ne kadar ödüyorsa o kadar para ver. Küçük detayları unutmak çok kolaydır. Sen tam olarak ne eğitimi almıştın?
Peki ya filmi bulamazsam ne olacak?
O durumda hiçbir şey yapma. Otelin yakınına gitme. Helsinki'ye de gitme. Filmi unut gitsin.
Avery, Smiley'nin çok net talimatlar verdiğini fark etti.
Almanca eğitimi alırken hiç 17. yüzyıl edebiyatıyla ilgilenme fırsatın oldu mu?
Avery gitmek üzere ayağa kalkmıştı ama Smiley umutla soru sormaya devam ediyordu.
Grifius, Lohenstein ve diğerleri de.
Bu özel bir ilgi alanı, maalesef öyle bir fırsatım olmadı.
Özel diye mırıldandı Smiley, ne saçma bir kelime. Herhalde yabancı anlamında kullanıyorlar. Çok münasebetsiz bir kavram.
Kapıya vardıklarında Avery'ye evrak çantan veya ona benzer bir şeyin var mı diye sordu.
Evet. Filmi aldığında cebine koy diye önerdi. Evrak çantan ise elinde olsun. Takip edilirsen peşindekiler gözlerini evrak çantasına dikeceklerdir. Bu da gayet doğal. Evrak çantanı bir yerde bırakırsan hemen onun peşine düşeceklerdir. Finlilerin çok sofistike insanlar olduğunu düşünmüyorum. Tabii bu eğitimler sırasında öğretilen bir şey ama endişelenme. Sadece tekniklere güvenmenin hata olduğunu düşünürüm ben.
Avery'ye kapıya kadar eşlik ettikten sonra kontrolün odasına gitmek üzere koridorda ağır ağır yürümeye başladı. Avery evinin merdivenlerinden çıkarken Sarah'ın nasıl tepki vereceğini düşünüyordu. Keşke ona telefon etseydim diye geçirdiği içinden. Sarah mutfaktayken ve Anthony'nin oyuncakları salon halısının her yerine dağılmış durumdayken eve gelmekten nefret ediyordu. Habersiz çıkıp geldiğinde hep aynı şey olurdu. Kocası sanki korkunç bir şey yapmış gibi Sarah korkuyla yerinden sıçrardı. Anahtar taşımıyordu çünkü Sarah zaten hep evde olurdu. Bildiği kadarıyla hiç arkadaşı yoktu. Çay partilerine gitmez veya alışverişe çıkmazdı. Bağımsız olarak bir şeyler yapabilme yeteneği hiç yok gibiydi. Zile bastı ve Anthony'nin "Anne, anne!" diyen sesini duydu. Bu sesi Sarah'ın kapıya yaklaşan ayak sesleri takip etti. Mutfak koridorun sonundaydı ama bu kez Sarah yatak odasından geliyor gibiydi. Belli ki yalın ayakta, ayak sesleri çok yumuşaktı. Yüzüne bile bakmadan kapıyı açtı. Üzerinde pamuklu bir gecelik ve hırka vardı.
''Tanrım, hiç acele etmeseydin.'' dedi ve arkasını dönüp yatak odasına doğru tekrar yürümeye başladı. Omzunun üstünden bakarak ''Kötü bir şey mi oldu?'' diye sordu. ''Başka biri daha mı öldürüldü?''
''Neyin var Sarah? İyi hissetmiyor musun?''
Anthony babası eve geldiği için sevinçle bağırarak koşturuyordu. Sarah tekrar yatağa tırmandı.
''Doktoru aradım. Ben de bilmiyorum ne olduğunu.'' dedi. ''Sanki esas konu hastalığı değildi.
Ateşin mi var?''
Yanındaki sehpaya içinde soğuk su bulunan bir kase ve bir havlu koymuştu. John havluyu sıkarak onun alnına koydu.
''Buna katlanmak zorundasın.'' dedi Sarah. ''Ama korkarım, casuslar kadar heyecan verici değil. Bana problemin ne olduğunu sormayacak mısın?''
''Doktor ne zaman gelecek?''
''12'ye kadar ameliyattaymış. Sonra bana dönecek sanırım.''
John mutfağa gitti ve Anthony de onu takip etti. Kahvaltıdan arta kalanlar halen masanın üzerinde duruyordu. Sarah'ın Reigate'de oturan annesini arayarak bir an önce gelmesini söyledi. Doktor saat 1'e doğru eve vardı. Mikrop salgını vardı ve bu da bu mikroba bağlı bir yüksek ateş vakasıydı. Sarah'a yurt dışına gideceğini söylediğinde onun ağlayacağını düşünmüştü. Ama o durumu kabullendi, bir müddet düşündü ve sonra da gidip hazırlanmasını önerdi.
''Önemli bir iş miymiş?'' dedi aniden.
''Elbette, hem de çok.
Kimin için önemli?''
''Senin için, benim için, hepimiz için.''
''Peki ya Leclerc için?''
''Dedim ya, hepimiz için önemli.''
Anthony'ye ona bir şey getireceğine söz verdi. Anthony, ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu.
''Bir uçakla gidiyorum.''
''Nereye?''
Taylor'ın küçük kızını hatırladı ve ona bunun büyük bir sır olduğunu söyledi.
Karısına da veda öpücüğü verdikten sonra hazırladığı bavulu koridora çıkardı ve paspasın üzerine koydu. Sarah'ın güvenliği açısından kapıya iki kilit taktırmışlardı ve ikisinin de aynı anda çevrilmesi gerekiyordu. Tam kapıdan çıkacakken Sarah, "Tehlikeli bir görev mi?" diye seslendi.
"Bilmiyorum, tek bildiğim önemli oldu."
"Bundan gerçekten eminsin değil mi?"
Neredeyse çaresizlik içinde bağırdı.
"Bak, neden emin olmamı bekliyorsun bilmiyorum. Bu bir siyaset meselesi değil, anlıyor musun? Bu karmaşık bir mesele. Hayatımda bir kez olsun bana iyi bir şey yaptığımı söyleyemez misin?"
Mantıklı davranmaya çalışarak yatak odasına gitti. Sarah elinde tuttu, karton ciltli bir kitabı okurmuş gibi yapıyordu.
"Biliyorsun ki hepimiz hayatımızda bazı şeyleri düzene oturtmak zorundayız. Bana sürekli emin misin demenden bıktım. Bu aynen şu soruları sormaya benziyor. Çocuğumuz olmalı mı? Evlenmeli miyiz? Manasız bir şey."
"Zavallı John," dedi Sarah ve kitabı indirerek ona bakıp durumu analiz etti. "İnançsız sadakat senin için çok zor olmalı." Bunu sosyal bir sorunu tespit eder gibi gayet soğukkanlı bir şekilde söylemişti. Öpücük de demek ki onun standartlarında bir ihanete eşitti. Haldane odadan çıkan en son kişinin ardından baktı. Kendisi geç gelir geç giderdi. Asla kalabalıkla birlikte hareket etmezdi.
"Leclerc, bunu bana neden yapıyorsun?" diye sordu.
Rol yapmaktan yorulmuş bir aktör gibi konuşuyordu. Masanın üstü harita, fotoğraf, boş bardak ve küllüklerle doluydu. Haldane cevap vermedi.
"Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun Adrian?"
"İçeri birini sokmakla ilgili söylediğin şey neydi öyle?" Leclerc lavaboya gitti ve musluktan kendisine bir bardak su doldurdu.
"Avery'den hoşlanmıyorsun değil mi?"
"Fazla genç, bu yaş grubundan bıktım."
"Fazla konuşmaktan boğazım ağrıyor. Sen de iç biraz. Öksürüğün nasıl?"
"Gordon kaç yaşında?"
Haldane uzattığı suyu aldı, içti ve sonra bardağı geri verdi.
"50.
"Daha fazladır, bizim gibidir. Savaş sırasında aynı yaşlardaydık."
"Unutmuşum, evet. 55 veya 56 olmalı o zaman."
"Kadrolu mu?"
Haldane ısrar ediyordu. Leclerc başını salladı.
"Kalifiye değil, hizmeti eksik. Savaştan sonra kontrol komisyonuna girmişti. Komisyonun işi bitince Almanya'da kalmak istedi. Bir Almanla evli sanırım. Bize geldi ve biz de onunla sözleşme yaptık. Kadrolu olsaydı onu orada tutmaya gücümüz yetmezdi."
Elindeki bardaktan kız gibi kibar bir tavırla bir yudum su aldı.
10 sene önce sahada 30 tane adamımız vardı, şimdi 9 tane. Hatta kendimize ait kuryemiz, yani gizli kuryemiz bile yok. Herkes sabah bunu biliyordu, neden bir şey demediler?"
"Gordon ne kadar sıklıkla mülteci raporu veriyor."
Leclerc omzunu silkti. "Her hazırladığı raporu görmüyorum," dedi. "Adamların bunu biliyor olmalı. Piyasa giderek küçülüyor, şimdi de sanırım Berlin sınırını kapattılar."
"Adamlarım bana sadece en iyi raporları sunarlar. Bir yıldan bu yana Hamburg'dan gönderilen ilk rapor bu. Ben Gordon'un görevinin başka olduğunu düşünmüştüm hep."
Leclerc başını salladı. "Haldane, kontratının yenileneceği tarih ne?" diye sordu.
"Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok."
"Sanırım oldukça endişeli. Emekli olunca tazminat alıyor mu?"
"Sadece 3 yıllık bir sözleşme, tazminat filan yok. Gereksiz abartılar da yok. 60 yaşından sonra işine devam edebilme imkanı var. Tabii biz istersek. Geçici personel olmanın avantajı da bu."
"Kontratı en son ne zaman yenilendi?"
"Carol'a sormalısın. 2 sene olmuştur herhalde. Belki daha fazla."
"Haldane, tekrar içeri adam yerleştirmekle ilgili bir şey söyledin," dedi.
"Bu öğleden sonra bakanı tekrar göreceğim."
"Avery'i gönderdin zaten. Bunu yapmaman gerektiğini biliyorsun."
"Biri gitmek zorundaydı. Bunu Circus'a söylememi mi isterdin?"
"Avery çok saygısız," diye görüşünü belirtti Haldane.
7. Ayrımın Sonu. Sayfa 76.